Ayrım 19. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 301. Pazartesi. Küçücük bir kıvılcım ne kadar büyük bir ormanı tutuşturabilir? Yeni Ahit. Yakup. 3.5. Chapel. Geceyi kızağına çekilmiş teknenin ufak kamerasında geçiriyoruz. Biraz sıkışık bir ortam ama bunun pek de bir önemi yok. Gece boyunca Julia bana sokuluyor. Hafifçe horluyor, çok az ama. Ön dişlerinden biri çarpık. Kirpikleri baş parmağımın tırnağı uzunluğunda neredeyse. Bütün bunlar bugün aramızdaki farkı 15 yılın geçip gittiğini ispatlayan küçük ayrıntılar. 17 yaşındayken gece kimin evinde kalacağını umursamazsın. 17 yaşındayken sütyeninin uçuk pembe olduğunu, bacaklarının arasındaki dantereyi fark etmezsin bile. 17 yaşındayken her şey şimdi içindir, sonra için değil. Julia'nın sevdiğim yanı, o zamanlar yani, kimseye ihtiyaç duymamasıydı. Wheeler'da pembe saçları, ihtiyaç fazlası Capitone asker montuyla ve postallarıyla herkesten farklı görünürken bile bunu büyük bir umursamazlıkla yapıyordu. Onunla ilişkiye girmemin, onun bu görünümünü baltalayacağı, beni sevdiği ve bana en az benim ona bağlandığım kadar bağlandığı an, artık gerçek bir bağımsız kişilik olmaktan çıkacağı gerçeği büyük bir ironiydi. Ben asla ondan bu özelliğini çalan kişi olmayacaktım. Julia'dan sonra hayatımda pek kadın olmadı. Tekinin bile adını hatırlamak için vakit harcamayacağım tiplerdi işte. Bu sahte görüntüyü korumak çok zordu. Ben de bir ödleğin tercih edeceği, sağlam olmayan tek gecelik ilişkiler yoluna saptım. İhtiyaçtan dolayı, biyolojik ve duygusal, bir kaçış sanatçısı olma konusunda büyük beceri sahibi oldum. Bu gece birçok çekip gitme fırsatım oldu. Julia uyurken bunu nasıl yapabileceğimi bile planladım. Yastığa iğnelenmiş bir not, pembe rujuyla güverteye yazılmış bir mesaj. Ama bunu yapma dürtüsünün kuvveti bir dakikacık daha, bir saat daha kalma ihtiyacının yanından bile geçemedi. Yargıç mutfak masasının üstünde tarçınlı çörek kadar sıkı sıkıya yuvarlanıp yattığı yerden başını kaldırıyor. Hafifçe inildiyor ve derdini hemen anlıyorum. Julia'nın gür saç ormanından kendimi kurtararak yataktan dışarı sızıyorum. Julia benden boşalan sıcak noktaya doğru yuvarlanıyor. Size yemin ederim bu beni anında sertleştiriyor. Ancak doğal olarak o dakikada aklıma geleni yapmak yerine, yani mahkeme katibini arayıp çocukken ortaya çıkmayan ve kendini göstermek için bugünü bekleyen suç içi hastalığından yatağa düştüğümü bildirerek duruşmayı erteletme ve bütün günü sevişerek geçirme düşüncesi pantolonumu bacaklarıma geçiriyor ve güverteye çıkıyorum. Anladan önce mahkeme binasında olmam şart ve duş alıp üstümü de değiştirmeliyim. Araba anahtarlarımı Julia'ya bırakıyorum. Benim evim zaten kısa bir yürüyüş mesafesinde. Yargıç ve ben eve doğru yola koyulmuşken gözlerim kan çanağı vaziyette, sıvıştığım diğer sabahların aksine bu defa bir kadına sabah gözlerini tek başına açmanın etkisini hafifletecek bir şey bıraktığımı ancak fark ediyorum. Acaba bu bir kusur muydu? Yoksa bunca yıldır onun geri gelmesini ve böylelikle büyüyebilmeyi mi umut etmiştim? Yargıç ve ben duruşma için adliye sarayına geldiğimizde günün haberi için orada toplanmış muhabir ordusunun arasından geçmek için savaş veriyoruz. Yüzüme mikrofonları uzatıyor ve kazayla yargıcın patilerine basıyorlar. Anna bu meydan okumaya bir kez bakıp anında kaçacak. Ön kapıdan içeri girdiğimde Burn'ü işaret ediyorum. Dışarıda biraz güvenlik sağlasam diyorum. Tanıkları canlı canlı yiyecek bunlar. Sonra Sarah Fitzgerald'ı görüyorum. Çoktan gelmiş bekliyor. En aşağı 10 yıldır plastik kuru temizlemeci poşetinden çıkmadığına emin olduğum bir takım giyiyor ve saçlarını bir tokayla sımsıkı tutturmuş. Elinde bir evrak çantası yerine bir sırt çantası var. Günaydın diyorum ifadesiz bir tonla. Birden kapı hızla açılıyor ve Brian içeri dalarak bir Sarah'a bir de benden tarafa bakıyor. Anna nerede? Sarah öne doğru bir adım atıyor. Buraya birlikte gelmediniz mi? Ben sabah 5'te gelen bir çağrıya gitmiştim. Döndüğümde o çıkmıştı. Bir not bırakmış ve burada benimle buluşacağını yazmış. Brian kapıya, diğer taraftaki çakallara bakıyor. Bahse girerim, korkup kaçmıştır. O an bir kez daha kapıların açıldığını duyuyoruz ve Julia bağırış çağırış bir hengamenin arasından kendini mahkeme binasına atıyor. Eliyle saçını düzeltiyor, tavrını takınıyor, sonra bana bakıyor ve o tavırdan eser kalmıyor. Ben onu bulurum diyorum. Sarah öfkeyle atılıyor. Hayır, ben bulurum. Julia bir bana bir ona bakıyor. Kimi buluyorsunuz? Anna şu an için namevcut diye açıklamaya çalışıyorum. Namevcut mu diye soruyor Julia. Yani ortadan kayboldu mu diyorsun? Pek sayılmaz. Aslında bu söylediğim yalan değil. Anna'nın ortadan kaybolması için önce ortaya çıkmış olması gerekirdi. Birden fark ediyorum ki onu nerede bulacağımı gayet iyi biliyorum. O anda Sarah da aynı şeyi düşünüyor. Ancak idareyi bana bırakmaya karar veriyor. Ben kapıya doğru yürürken Julia koluma yapışıyor. Arabamın anahtarlarını elime sıkıştırıyor. Şimdi bunun neden yürümeyeceğini anladın mı? Ona dönüyorum. Julia dinle. Ben de aramızda olanları konuşmak istiyorum. Ama şimdi zamanı değil. Ben Anna'dan bahsediyordum. Chapel, Çocuk kararsızlık içinde, daha kendi duruşmasına bile gelemedi. Sen bundan ne anlıyorsun? Herkesin korkabileceğini, diye cevap veriyorum. Hepimizi ilgilendiren bir uyarıya benziyor sözlerim. Hastane odasının perdeleri kapalı. Ancak bu Kate Fitzgerald'ın bir ölününkü gibi soluk yüzünü, son şansı olan ilaçların gideceği yolu çizen derisinin altındaki mavi damarlar ağını görmemi engellemiyor. Anna yatağın ucuna kıvrılmış. Yargıca kapıda beklemesini emrediyorum. İçeri girip yatağın başına çömeliyorum. Anna, gitme zamanı. Tam o sırada oda kapısı açılıyor ve ben Sarah Fitzgerald'ı ya da diyaliz makinesiyle gelen bir doktoru görmeyi bekliyorum. Ancak hayrettir ki kapının eşiğinde Jesse dikiliyor. Hey diyerek selam veriyor, sanki eski dostmuşuz gibi. Tam sen buraya nasıl geldin diye soracakken vereceği cevabı duymak istemediğimi fark ederek kendimi tutuyorum. Biz mahkemeye gidiyoruz. Seni de götürmemizi ister misin diye soruyorum puru bir sesle. Yok sağ ol. Herkes orada olacağına göre ben de burada kalayım diye düşündüm. Gözlerini Kate'den alamıyor. Bok gibi görünüyor. Ne bekliyordun diye cevap veriyor artık uyanmış olan Anna. Ölüm döşeğinde. Bir kez daha kendimi müvekkilime bakarken buluyorum. İnsanı bir şey yapmayı iten nedenlerin hiçbir zaman göründüğü gibi olmadığını çoğu kişiden iyi bilmem gerekir. Ama Anna'yı bir türlü çözemiyorum. Gitmemiz gerek. Arabaya bindiğimizde Anna öne, yargıç da arkaya geçiyor. Bana internette rastladığı 1876'da Montana'daki bir adamın tüm ekinlerini kurutacak olmasına rağmen kardeşinin topraklarından doğan bir nehrin suyunu kullanmasının resmi olarak yasaklanmasıyla filan ilgili eski bir vaka örneğini anlatmaya başlıyor. Ne yapıyorsun diye soruyor. Ben adliyeye giden sapaktan bilerek dönmeyip yola devam edince. Bir parkın yakınlarda arabayı sağa çekiyorum. Harika bir pakete sahip bir yavru parkta koşuya çıkmış. Elinde de köpekten çok kediye benzeyen şu süs köpeklerinden birinin tasması. Geç kalacağız diyor Anna bir süre sonra. Kaldık bile. Bana bak Anna. Burada neler olduğunu bana anlatır mısın lütfen? Anna sanki ikimizin aynı evrim zincirinin ürünü olmadığımızı anlatmak istercesine gençlere özgü o bildiğimiz bakışlardan birini atıyor. Mahkemeye gidiyoruz. Ben onu sormuyorum. Neden mahkemeye gittiğimizi öğrenmek istiyorum. Gözünü bir kerecik olsun kırpmıyor. Neden bir hizmet köpeğine ihtiyaç duyuyorsun? Parmaklarımı tıkır tıkır direksiyona vuruyor ve parkı seyrediyorum. Az önceki kızın olduğu yerde şimdi bir anne var. Dışarı çıkabilmek için yırtınan bebeğini aldırmadan pusetini itiyor. Ağaçlarda şakıyan kuşların sesi ortalığı almış. Bu konuyu kimseyle konuşmam diyorum. Ben herhangi bir kimse değilim. Derin bir nefes alıyorum. Uzun zaman önce bir hastalığa yakalandım ve kulağımda enfeksiyon oluştu. Ama bir nedenden ötürü ilaçlar işe yaramadı ve sinirlerim hasar gördü. Sol kulağım tamamen duymaz oldu. Bu aslında o kadar da ciddi bir engel değil ama sıkıntı yaşadığım bazı konularda yok değil. Mesela bir otomobilin yaklaştığını duyuyorum ama hangi yönden geldiğini kestiremiyorum. Ya da markette arkamdaki birisi benden yol istiyor ama ben onu duymuyorum. Bu gibi durumlarda benim kulağım olması için yargıcı eğittik. Bir an duraksıyorum. İnsanların bana acımalarını istemiyorum. İşte büyük sır bu. Anna beni dikkatle izliyor. Senin ofisine gelmemin nedeni bir kerecik olsun Kate'le değil de benimle ilgilenmelerini istememdi. Ancak bu bencilce itiraf hiç de onun ağzından çıkmış gibi değil, iğreti duruyor. Bu dava hiçbir zaman Anna'nın ablasının ölümünü istemesiyle ilgili olmadı. İstediği sadece kendi hayatını yaşama şansıydı. Yalan söylüyorsun. Anna kollarını kavuşturuyor. Önce sen yalan söyledin. Domuz gibi iyi duyuyorsun. Sen de bacaksız şeytanın tekisin. Bir kahkaha atıyorum. Bana kendi çocukluğumu hatırlatıyorsun. Bu iyi bir şey mi yani? Diyor Anna ama bir yandan da gülümsüyor. Yürüyüş yolu kalabalıklaşıyor. Bir grup okullu çocuk ortalığı dolduruyor. Kızak köpekleri gibi dizilmiş veletler iki öğretmeni peşlerinden sürüklüyor. Üzerinde US Postal Service takımının forması olan yarış bisikletli birisi geçip uzaklaşıyor. Hadi sana bir kahvaltı ısmarlayayım. Ama geç kaldık. Omuz silkiyor. Kimin umurunda? Yargıç DeSalvo'nun hiç de keyifli olduğu söylenemez. Anna'nın bu sabahki küçük gezintisi bize 1,5 saate mal oldu. Duruşma öncesi görüşme için yargıç ve ben telaşla odasına daldığımızda bana dik dik bakıyor. Sayın yargıç, özür dilerim. Acil bir durumdan dolayı veterinere gitmek zorunda kaldık. Gözlerimle görmesem de Sarah'ın ağzının bir karış açık kaldığını hissedebiliyorum. Savunma makamı bana öyle söylemedi ama, diyor yargıç. Dimdik DeSalvo'nun gözlerinin içine bakıyorum. Olay benim anlattığım şekilde oldu efendim. Patisine batan cam parçası çıkarılırken köpeğin sakin durması için anne bana yardım etme nezaketini gösterdi. Yargıç kuşkulu. Ancak engellilere karşı ayrımcılık yapılmasıyla ilgili yasalar var ve ben de bunları sonuna kadar zorluyorum. Şu an en son istediğim şey bu gecikmeden dolayı Anna'yı suçlaması. Bu dilekçeyi duruşmaya gerek kalmadan çözmenin herhangi bir yolu var mı diye soruyor. Korkarım hayır. Anne sırlarını paylaşmak istemiyor olabilir ve ben buna en fazla saygıyı gösterebilirim. Ama bu davaya devam etmek istediğini kesin olarak biliyor. Yargıç verdiğim cevabı kabul ediyor. Bayan Fitzgerald, anladığım kadarıyla siz kendi tarafınızı temsil etmeye devam ediyorsunuz. Evet sayın yargıç, diyor Sarah. Tamam o zaman. Yargıç de Sabo ikimize de birer bakış fırlatıyor. Sayın avukatlar, burası aile mahkemesi. Aile mahkemesinde ve özellikle de bu tür duruşmalarda kişisel olarak duruşma kaidelerini biraz daha esnek tutma eğilimindeyimdir. Çünkü kavga gürültü bir duruşma olmasını istemiyorum. Neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin olmadığını ayırt edecek ehliyete sahibim. Gerçekten itiraz gerektiren bir şey varsa itirazı dinlerim ama bu duruşmayı fazla şekilci olmadan hızlı halletme taraftarıyım. Bakışlarını doğrudan bana yöneltiyor. Bu davanın herkes için en acısız şekilde bitmesini istiyorum. Duruşma salonuna geçiyoruz. Ceza mahkemelerinde kullanılanlardan daha küçük bir salon burası. Ancak genel havası aynı çağrışımları taşıyor. Anna'yı getirmek üzere bekleme odasına geçiyorum. Birlikte kapıdan içeri girerken birden olduğu yerde duruyor, büyük panolarla kaplı duvarlara, koltuk sıralarına, heyula gibi duran yargıç kürsüsüne bakıyor. Chample diye fısıldıyor. Oraya çıkıp konuşmak zorunda kalmayacağım, değil mi? İşin aslı, yargıç büyük bir ihtimalle onun ne söyleyeceğini duymak isteyecektir. Julia dilekçesini destekleyen bir görüş belirse, Brian, Anna'nın lehinde ifade vereceğini söylese bile, yargıç de Salvo onu kürsüye çıkarmak isteyebilir. Ancak şu anda bunu ona söylemek yalnızca onu daha fazla korkutacak ve bu bir duruşmaya başlamak için kesinlikle iyi bir yol değil. Arabada Anna'nın bana yalancı dediği konuşmayı düşünüyorum. Doğruyu söylemememin iki nedeni vardır. Yalan söylemek istediğinizi elde etmenizi sağlar ve birilerinin incinmesini engeller. Her iki nedenden ötürü Anna'ya bu cevabı veriyorum. Şey diyorum, zannetmem. Sayın yargıç diye söze başlıyorum. Bunun alıştığımız türden bir duruşma olmadığını biliyorum. Ancak şahitleri çağırmadan önce söylemek istediğim bir şeyler var. Yargıç DeSalvo içini çekiyor. Benim sizden yapmamanızı istediğim şey tam olarak bu tür seremoniler değil miydi? Sayın yargıç, önemli olduğuna inanmasam sizden böyle bir şey talep etmezdim. Kısa kesin, diyor yargıç. Ayağa kalkıyor ve kürsüye yaklaşıyorum. Sayın yargıç, tüm hayatı boyunca Anna Fitzgerald kendi yararına değil ablasının yararına olan tıbbi müdahalelere maruz kalmıştır. Hiçbirimizin Sarah Fitzgerald'ın çocuklarına duyduğu sevgiden ya da Kate'in yaşam süresini uzatmasını sağlayan kararlarından şüphesi yok. Ancak bugün burada bu çocuğu için aldığı kararlardan şüphe duymalıyız. Arkamı dönüyor ve Julia'nın dikkatle beni takip ettiğini görüyorum. O anda aklıma şu eski etik yaklaşım geliyor ve ne diyeceğime karar veriyorum. Geçenlerde Worcester, Massachusetts'te evsiz bir kadın tarafından çıkarılan bir yangında ölen itfaiyecileri hatırlarsınız sanırım. Kadın yangının başladığını görmüş, binadan çıkmış ama başının belaya girebileceğini düşünerek 911'i aramamış. O gece 6 kişi öldü. Ancak buna rağmen eyalet bunun sorumluluğunu kadına yükleyemedi. Çünkü Amerika'da sonuçları trajik olsa bile kimse başkasının güvenliğinden sorumlu değildir. Zor durumdaki birine yardım etmeniz mecburi iyidir. İster yangını başlatan tek kişi ya da bir trafik kazasının tanıklarından biri olun, ister mükemmel doku uyumuna sahip bir donör. Tekrar Julia'ya bakıyorum. Bugün burada toplandık çünkü adalet sistemimizde hukuki ve ahlaki olan arasında bir fark bulunuyor. Bazen bu ikisini birbirinden ayırmak kolaydır. Ama kimi zaman da birbirleriyle sürtüşme halinde olduklarında doğru bazen yanlış gibi ve yanlış da doğru gibi görünür. Sandalyeme doğru yürüyor ve tam önünde duruyorum. Sözlerimi bugün burada bu mahkemenin yolumuzu biraz daha aydınlatması için toplandık diye bitiriyorum. İlk tanığım davalı tarafın avukatı. Sarah'ın kararsız adımlarla kürsüye ilerlemesini seyrediyorum. Bu tıpkı uzun zaman sonra denize açılmış bir gemicinin dalgalı denizde ayakta durmaya alışmasına benziyor. Bakışlarını Anna'dan bir an olsun ayırmadan sandalyeye oturmayı ve yeminini etmeyi başarıyor. Sayın yargıç, izninizle Bayan Fitzgerald'ı taraflı tanık olarak değerlendirmek istiyorum. Yargıç kaşlarını çatıyor. Bay Alexander, sizin ve Bayan Fitzgerald'ın burada uygar bir duruşma yürütebileceğinizi umuyorum hala. Anlaşıldı sayın yargıç. Sarah'a doğru yürüyorum. İsminizi söyler misiniz? Çenesini hafifçe kaldırıyor. Sarah Crofton Fitzgerald. Burada bulunan en küçük kardeş Anna Fitzgerald'ın annesisiniz, değil mi? Evet, aynı zamanda Kate ve Jesse isimli çocuklarımın da annesiyim. Kızınız Kate 2 yaşındayken kendisine akut piromiyeloktik lösemi teşhisi konmuştu, değil mi? Doğrudur. O dönemde bunun üzerine siz ve kocanız genetik olarak Kate'in organ bağışçısı olmak üzere programlanan ve böylelikle Kate'in iyileşmesini sağlayacak bir çocuk doğurmaya karar verdiniz. Öyle değil mi? Sera'nın yüzü sertleşiyor. Ben durumu bu sözlerle ifade etmezdim. Ama Anna'nın doğumunun temelinde yatan öykü budur. Evet, Anna'nın göbek kordonu kanını nakil için kullanmayı planlamıştık. Kan bağı olmayan bir donör bulmak için neden çabalamadınız? Bu çok daha tehlikeli bir yöntemdir. Kate ile kan bağı olmayan bir kişiden nakil yapılsaydı ölüm riski çok daha yüksek olacaktı. Peki ablasına ilk organ ya da doku bağışını yaptığında Anna kaç yaşındaydı? Kate, Anna doğduktan bir ay sonra nakil oldu. Başımı iki yana sallıyorum. Bunun Kate'e ne zaman verildiğini sormadım. Anna'nın bağışı ne zaman yaptığını sordum. Kordon kanı, Anna daha doğalı birkaç dakika olmuşken ondan alındı. Öyle değil mi? Evet, diyor Sarah. Ama Anna henüz bunu anlayacak yaşta değildi. Kate'e bir sonraki sefer bedeninden bir şey bağışladığında Anna kaç yaşındaydı? Sarah irkilerek geri çekiliyor, tıpkı beklediğim gibi. 5 yaşındayken lenfosit vermişti. Bu nasıl bir işlemdir? Dirsek içinden kan alınmıştı. Anna koluna iğne batırmanıza razı olmuş muydu? 5 yaşında bir çocuktu daha, diye cevap veriyor Sarah. Ondan koluna iğne batırabilir miyiz diye izin istediniz mi? Ablasına yardım etmesini istedim. İğneyi koluna batırabilmek için birinin fiziksel olarak Anna'yı tutması gerekmişti, değil mi? Sarah Anna'ya bakıyor, gözlerini kapıyor. Evet. Siz buna gönüllü katılım mı diyorsunuz Bayan Fitzgerald? Göz ucuyla Yargıç de Salvo'nun kaşlarını çatıldığını görebiliyorum. Anna'dan ilk kez lenfosit aldığınızda bunun yan etkileri olmuş muydu? Kollarında çürükler oluştu. Bir de dokununca kolayca acıyordu. Bunun ardından tekrar ne zaman kan aldınız? 1 ay sonra. Bu sefer de birinin onu tutması gerekti mi? Evet, ama bu defaki yan etkileri nelerdi? Aynısı. Sarah başını iki yana sallıyor. Anlamıyorsunuz. Ne zaman bir prosedüre maruz kalsa Anna'ya neler olduğunu görmüyor filan değildim. Çocuklarınızdan hangisi o durumda gördüğünüzün bir önemi yoktur. Çünkü her seferinde gördükleriniz yüreğinizi parçalar. Yine de Bayan Fitzgerald, bu duyguyu bastırmayı başarmışsınız, diyorum. Çünkü Anna'dan 3. defa kan aldınız. Tüm limfositleri almak bu kadar sürdüğü için, diyor Sarah. Bu kaç aşaması olacağı kesin olarak bilinmeyen bir prosedür. Ablasının sağlığı için tekrar tıbbi müdahalelere maruz kaldığında Anna kaç yaşındaydı? Kate 9 yaşındayken çok şiddetli bir enfeksiyona yakalanmıştı ve... Yine sormadığım bir soruya cevap veriyorsunuz. Anna 6 yaşındayken kendisine olanları öğrenmek istiyorum ben. Ne var ki bu seçimleri yaparken Anna'nın değil her zaman için Kate'in sağlığını düşündüğünüzü kabul ettiniz diye dikkatini çekiyorum. Öyleyse onları eşit olarak sevdiğinizi nasıl iddia edebilirsiniz? Aldığınız kararlarda çocuklarınızdan birini kayırmadığınızı nasıl söyleyebilirsiniz? Sizin burada benden istediğiniz de tam olarak bu değil mi zaten, diye soruyor Sarah. Yalnız bu defa diğer çocuğumu kayırmam söyleniyor. 19. ayrımın sonu, sayfa 316.